Ayrım 6, sayfa 98. Ölüme koşan kelebekler. Demek gönüllü yazılmak istiyorsunuz. Evet komutanım. Tamı tamına 86 kişisiniz öyle mi? Aynen öyle komutanım. Yaşlarınız gönüllü yazılmaya müsait değil. Henüz bıyıklarınız bile terlememiş. Büyüdüğümüzü ispatlamak için bıyıklarımızın terlemesi mi gerekiyor? Söz gelimi yani. Tarihimizi benden iyi bilirsiniz. Askere yazılmak isteyince genç Osman'a da benzer şeyler söylemişler. Hatırlayamadım. Anlat bakalım ne söylemişler? Onun da bizim gibi bıyıkları yokmuş. Cepheye gitmek isteyince komutan, sen daha çok küçüksün delikanlı demiş. Baksana bıyığın bile daha yeni yeni terlemeye başlamış. Asker adamın bıyığı şöyle kol gibi olmalı. Görünce korkudan düşmanın ödü patlamalı. Bırak düşmanın ödünü patlatmayı, senin bıyığın küçücük bir tarağı bile tutamaz. Var git evine büyüyünce gel. Genç Osman komutanın bu sözlerine çok alınmış. Hiçbir şey söylemeden yanındakilerden tarak alıp dudağının üzerine saplamış. Tarağın deldiği yerlerden kanlar fışkırmaya başlayınca, gördüğünüz gibi bıyıklarım tarağı tutuyor demiş. Genç Osman'daki bu cesareti ve kararlılığı gören komutan onu hemen askere almış. Söyleyin komutanım, delikanlı olduğumuzu ispatlamak için biz de mi öyle yapalım? Komutan Arif İsmail'e hayranlıkla baktı. Yaman bir delikanlıya benziyorsun dedi. Aynı zamanda güzel bir hitabetin var. Herhalde okula gidiyorsun. Evet komutanım, arkadaşlarla aynı okula gidiyoruz. Demek arkadaşların da öğrenci. Hangi okula gidiyorsunuz peki? Mektebi Hümayun'a. Mektebi Hümayun'a mı? Komutan şaşkına döndü. Karşısındaki çocukları sıradan insanlar sanmıştı. Çocuklar, siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Böyle bir okul bırakılır da askere gidilir mi? Hem sizin askerlik çağınız da gelmemiş. Gelmiş olsa bile birçoğunuz askerlikten muaf zaten. Biliyoruz komutanım. Senin baban da paşa mı? Hayır komutanım, çiftçi. Mesele anlaşılmıştı. Kendisi paşa çocuğu olmadığı için arkadaşlarını o ayartmış olmalıydı. Adın ne senin? Arif İsmail komutanım. Bak Arif İsmail, senin baban çiftçi ama arkadaşlarının çoğu paşa çocuğu. Seni gönüllü yazsak bile arkadaşlarını yazamayız. Paşa çocukları bu memlekette yaşamıyor mu komutanım? Onların vatana borçları yok mu? Çoğunun babası cephede zaten. Senin baban gibi bir iki hayvan peşinde koşmuyorlar yani. Benim babam da bir iki hayvan peşinde koşmuyor komutanım. Kendisi Trakya'nın hatırı sayılır çiftçilerindendir. Ya öyle mi? Aslında komutan her şeyin farkındaydı. Bu okulda sıradan insanların çocuklarının okumadığını biliyordu. Tahrik ederek Arif İsmail'in samimiyetini ölçmek istemişti. Evet öyle komutanım ama bu zamanda paşa olmanın, zengin olmanın ne önemi var? Vatan elden gittikten sonra ne makam kalır ne zenginlik. Aferin sana delikanlı. İşte şimdi gözüme girdin. Arkadaşların da mı senin gibi düşünüyor? Onlar benden de istekli. Peki okul idarenizden, ailenizden izin aldınız mı? Ailemizin haberi yok. Olsa da çoğu izin vermez zaten. Okuldan da kaçıp geldik. İşte bu olmadı delikanlı. Büyüklerin izni olmadan kesinlikle kaydınızı yapmam. Hemen okulunuza dönün ve derslerinize devam edin. Ama komutanım, bu milletin asker olduğu kadar okuyan insana da ihtiyacı var. Bu memleket sizin gibi donanımlı, bilgili insanları nerede bulacak? Savaş demek, ölüm demek. Hele bugünlerde cepheye giden geri dönmüyor. Sizleri göz göre göre harcayamam evlat. Tahsilli insan kolay yetişmiyor. Yarın birçoğunuz muallim olacak, doktor, mühendis olacak. Sıkıntılı günler geçince bu ülkeyi sizler imar edeceksiniz. Ya ülke diye bir şey kalmazsa komutanım? Ya bütün topraklarımız elimizden çıkarsa? Öz yurdumuzda köle durumuna düşersek? Düşmanın boyunduruğunda inim inim inlersek, diploma, makam, mansup işe yarar mı? Şu an doktora, mühendise değil, askere ihtiyaç var komutanım. Bugünü kurtarmadan yarının garantisi mi olur? Komutan çoktan ikna olmuştu ama gönlü rahat değildi. Az önce de dediği gibi cephe ölüm demekti. Bu yavruların eğitimi de yoktu. İlk çarpışmada telef olurlardı. Ne edip edip vazgeçilmeliydi ama nasıl? Besbelli ki ne yaparsa yapsın ikna olmayacaklardı. Diğerleri de emir bekleyen asker edasıyla onlara bakıyordu. Onların gözlerinde de kararlılık vardı. Komutanın aklına bir şey gelmişti. Tamam dedi. Sizi gönüllü yazıyorum. Yalnız geri hizmette olacaksınız. Nasıl yani? Savaşan askerlerimize mühimmat ve erzak hazırlıyoruz. Bunun için de insana ihtiyaç var. Gündüz okulunuza gidersiniz, okuldan çıkınca da istediğiniz zaman gelir bize yardım edersiniz. Böylece tahsil hayatınızda yarıda kalmamış olur. Arif İsmail acı acı güldü. Bu dediğiniz işleri kadınlar ve ihtiyarlar yapar komutanım. Biz civan gibi delikanlılarız. Evelallah taşı sıksak suyunu çıkarırız. Biz cepheye gitmek istiyoruz. Kısacası biz bu vatan için ölmek istiyoruz. Komutan Dakikalardır sıktığı gözyaşlarını artık tutamayacaktı. Koy ver gitsin der gibi bırakıverdi kendini. Gözyaşları sicim gibi akmaya başlamıştı. Bir müddet öylece kala kaldı. Sonra Arif İsmail'in boynuna sarıldı. Arkadaşların sıraya geçsinler. Bütün öğrenciler bu anı bekliyordu. Ölüme koşan kelebekler gibi kanatlanıp uçtular adeta. Benim adım Ali Fuat. Ben Halit Fuat. Kardeş misiniz? Hayır, ben Müşir Deli Fuat Paşa'nın oğluyum. Onun ailesini tanımıyorum. Benim adım Mehmet Ali. Ben Mehmet Refik. Sıranın arkası kesilmiyordu. Kayıt memurunun isim yazmaktan parmakları uyuşmuştu. Nihayet kayıt işi sona erdi. Komutan, şimdi okulunuza haber verip durumu bildirelim. Bu ifade hepsini tedirgin etmişti. Merak etmeyin, korktuğunuz şey olmayacak. Kayıtlarınız kütüğe işlendi. Artık bu işin dönüşü olmaz. Komutanın bu ifadesiyle derin bir oh çektiler. Şimdi koğuşlara geçin. Arkadaşlar sizlere yardımcı olacak. Bu gece iyice dinlenin. Yarın erkenden eğitime başlayacaksınız. Ertesi gün koğuş kalk komutuyla yataklarından fırladılar. Şafak henüz sökmemişti. Üzerlerine giyinip eğitim alanına koştular. Dünkü komutan onları eğitim alanında bekliyordu. Evet çocuklar, her biriniz çakı gibi asker oldunuz. Bundan böyle iyi bir eğitimden geçeceksiniz. Eğitiminiz bir ay sürecek. Biliyorsunuz, asker eğitimleri çok uzun olur. Buna zamanımız olmadığı için size çete eğitimi verilecek. Eğitimden sonra da birliklerinize sevk olunacaksınız. Hadi Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Siz de sağ olun. Bir aylık eğitim çok zorlu geçmişti. Son günün sabah içtimasında gidecekleri birlikler açıklandı. İsimleri okundukça yürekleri pırpır ediyordu. Yıllardır aynı okulu, aynı yatakhaneyi paylaşan arkadaşlar ilk defa ayrı düşeceklerdi. Belki bugünden sonra hiç karşılaşamayacaklar, belki de birbirlerinden bir daha haber alamayacaklardı. Aynı birliğe sevk edilenler, yaşasın nidalarıyla birbirlerine sarılıyordu. 86 kişinin tamamı birbirine sarılıp helallaştı, gözyaşları sel olmuştu. Giden geri gelmiyor. Yatılı öğrencilerin askere yazılmaları okulda büyük bir yankı uyandırmıştı. Okul idaresi ve öğretmenler şoktaydı. Hele okul müdürü Salih Arif Bey çıldıracak durumdaydı. Bunca yılın idarecisi de böyle bir oyuna nasıl gelmişti? Bacak kadar çocuklara nasıl kalmıştı? Şimdi devlet büyüklerine, velilere ne cevap verecekti? Ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı. Düşündükçe çıkmaza giriyordu. Artık olan olmuştu. Bundan böyle yapacak bir şey de yoktu. Geriye sadece tevekkül etmek kalıyordu. Neticede çocuklar cepheye, vatan savunmasına gideceklerdi. Eşkıya olmamışlardı ya, bu düşünceler Salih Arif Bey'i biraz olsun rahatlatmıştı. Hatta biraz da gururlandırmıştı. Bu olay gündüzde öğrencileri de çok etkilemişti. Her yerde, her mahfilde bu mesele konuşuluyordu. Derslere istemeyerek giriyorlardı. Eğlenceli teneffüsler, şen şakrak kantin sohbetleri, şakavari itişip kakışmalar, tatlı tatlı sataşmalar yerine derin düşüncelere bırakmıştı. Herkesin kafasında tek bir soru vardı. Onlar cephedeyken biz niçin okuldayız? Robinson ailesinin çocukları da derin düşüncelere dalmıştı. Özellikle Abdurrahman Robinson'un yüzü hiç gülmüyor. Sürekli kendini sorguluyordu. Arkadaşlarım cephedeyken ben niçin okuldayım? Onlar bu vatanın evladı da ben değil miyim? Ülkenin etrafı alev topuna dönmüşken ben nasıl rahat uyuyorum? Sorular, sorular, sorular. Her bir soru beynine bir çivi gibi çakılıyor, hayatını allak bullak ediyordu. Bu hali de gözlerden kaçmıyordu. Galatasaray'ın futbol ve hokey takımında oynayan Hasnun Galip arkadaşındaki bu değişikliğe bir anlam veremiyordu. Bir gün ona takıldı. Ne bu hal Abdurrahman? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Abdurrahman zoraki tebessüm etti. Keşke öyle olsa. Bundan daha büyük dert ne olabilir ki? Arkadaşlar cepheye gitti. Belki de birçoğu cepheye gider gitmez hayatını kaybetti. Hayatta kalanların ise ne yaptığını bilmiyoruz. Ne yapıp ne ediyorlar, ne yiyip ne içiyorlar. Biz de yemeye, içmeye, gezmeye, tozmaya devam ediyoruz. Bu beni kahrediyor Hasnun. Bu beni kahrediyor. Bir an önce ben de cepheye gitmek istiyorum. Yoksa bu düşünceler yiyip bitirecek beni. Bu savaş senin savaşın değil ki Abdurrahman. Sen İngiliz kanı taşıyorsun. Kendi milletine mi kurşun sıkacaksın? Abdurrahman, Hasnun Galip'e hışımla baktı. Sen ne demek istiyorsun? Hasnun Galip böyle bir tepki beklemiyordu. Kekeleyerek, yanlış anladın kardeşim dedi. Bildiğin gibi Fransız ve İngilizlerle savaşıyoruz. İngiliz kanı taşıyor olabilirim ama ben de bu memlekette doğdum. Bu toprakların ekmeğini yiyip suyunu içtim. Bu topraklarda büyüdüm. Yani benim vatanım burası. Kiminle savaştığımız beni ilgilendirmiyor Hasnun. Düşman düşmandır. Fransız olmuş, İngiliz olmuş ne fark eder? Vatanıma göz dikenin gözünü oyarım. Bu ifadeler Hasnun Galip'in gözlerini yaşartmıştı. Abdurrahman'a sevgiyle sarıldı. Kardeşim benim, aslanım, yiğidim. O zaman beraber yazılalım. Belki de aynı cepheye düşeriz ha? Ne dersin? Abdurrahman bir tuhaf olmuştu. Onun da gözlerine yaşlar hücum etti. İçine ılık ılık bir şeyler akıyor. Hasnun Galip'in kendisini bırakmasını istemiyordu. Bir müddet öylece kaldılar. Sahi mi söylüyorsun Hasnun? Sahiden sen de yazılacak mısın? Hasnun zoraki gülümsedi. Biz bu vatanın evladı değil miyiz? Biz bu memlekette doğmadık mı? Biz bu toprakların ekmeğini yiyip suyunu içmiyor muyuz? Elbette sahi söylüyorum. Zaten ben de ne zamandır bunu düşünüyordum. İyi de Hasnun, sen paşa çocuğusun, askerlikten muafsın. Askerlikten muaf olabilirim ama vatanperver olmaktan muaf değilim. Yatılı arkadaşların birçoğu da paşa çocuğuydu. Hepsi gönüllü olarak cepheye yazıldı. O zaman hemen yazılalım. Hasnun Galip arkadaşına derin derin baktı sonra, "Kardeşim, yanlış anlama ama bir kez daha düşünsen iyi olur," dedi. "En azından annenin babanın rızasını almalısın. Sen burada doğdun ama onlar İngiltere'de doğup büyüdü. Evlatlarının kendi milletine silah çekmesini istemeyebilirler. Annem babam hep haklının, mazlumun yanında olmuştur. Buraya geliş hikayelerini anlatayım, bana hak verirsin." Abdurrahman ailesinin hayat hikayesini kısaca anlattı. Hasnun Galip çok şaşırmıştı. İşin bu boyutunu bilmiyordu. Robinson ailesine hayran kaldı. "Yine de rızalarını alsan iyi olur kardeşim." "Tamam tamam alırım. Bir an önce gidip Harbiye Nezaretine kaydımı yaptırayım. Beni de beklesen birlikte yaptırsak belki aynı birliğe düşeriz demiştin ya. İngiliz kökenli olduğun için formaliteler uzun sürebilir. Dolayısıyla da işin uzayabilir. Ben bir an önce gitsem iyi olur. Daha önce bu fikrinden hiç bahsetmemiştin. Dedim ya, uzun zamandır bu işi düşünüyorum. Nefsim ve şeytanın vesveselerinden dolayı net bir karar verememiştim. Senin ifadelerinden sonra nefsimi de şeytanı da yere çarptım. Artık sadece vicdanımın sesini dinleyeceğim. Hadi hakkını helal et kardeşim. Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Elbette kaderde ne yazılıysa olur ama inşallah cephede görüşürüz. İnşallah kardeşim. Takımımızın sana ihtiyacı var. Öyle çabucak postu deldirmek yok ama tamam mı? Tamam demekle tamam olmaz ki. Neticede Allah ne dilerse olur. Gördüğün gibi giden geri gelmiyor. İçimden bir ses sen de gelmeyeceksin diyor. Hasnun Galip'in son cümleleri Abdurrahman'ın yüreğine deli bir ok gibi saplanmıştı. Giden geri gelmiyor. İçimden bir ses sen de gelmeyeceksin diyor. Sanki içine doğmuştu. Sanki birileri ona şehitlikle muştulanacağını müjdelemişti. Hasnun Galip hemen gönüllülere katıldı. Çanakkale'de aslanlar gibi çarpıştı. Kahramanlığı dilden dile dolaştı. Bir süre sonra da arkadaşları Ahmet Refik ve Ali İdris'le birlikte şehit oldukları haberi geldi. Abdurrahman Robinson bu haberle yıkılmıştı. Kendini suçlamaya başladı çünkü Hasnun'un hızlı karar vermesine o sebep olmuştu. Oysa kendisi hala cepheye gitmemişti. Artık vakit kaybetmenin bir anlamı yoktu. Gönüllü yazılıp hemen cepheye koşmalıydı. Fikrini kardeşi Yakup'a açtı. Yakup da aynı şeyleri düşünüyor fakat bir türlü ailesine söyleyemiyordu. Ağabeyinin arzusunu öğrenince sevinçten uçacak gibi oldu. O da duygularını Abdurrahman'a açtı. Abdurrahman kardeşinden böyle bir şey beklemiyordu. "Sahi mi söylüyorsun?" dedi. "Gerçekten sen de mi gönüllü yazılacaksın?" "Niye olmasın abi? Biz bu vatanın evladı değil miyiz? Ne bileyim işte, senin gibi biri aşk olsun abi. Bu zamana kadar ne yanlışımızı gördün?" "Estağfurullah kardeşim, yanlış anladın. Senin gibi derken derslerinden başka bir şey düşünmeyen, gelecek için büyük idealleri olan, büyük adam olup memleketime büyük hizmetler edeceğim diyen biri cepheye gider mi demek istemiştim. Anladım abi. Biliyorsun cepheye gitmek demek, orada kalmak demek, hayallerini toprağa gömmek demek. Biliyorum abi. O zaman büyük adam olup memlekete büyük hizmetler etmekten vazgeçtin öyle mi?" Yakup çok iyi öğrenciydi. Öğretmenlerinin gözdesiydi. Abdurrahman'ın dediği gibi derslerinden başka bir şey düşünmezdi. Ağabeyi Abdurrahman ve kardeşi Ahmet, ünlü birer futbolcu olmalarına rağmen onlara hiç özenmezdi. Varsa yoksa ders, varsa yoksa kitap okuma. Abdurrahman bunları hatırlatarak onu cepheye gitmekten vazgeçirmek istemişti. Neticede savaş bir gün bitecek, memleketin yeniden ihyası için yetişmiş insanlara ihtiyaç olacaktı. Nesli tükenmiş bir milletin geleceği nasıl kurulurdu ki? Soruma cevap vermedin. Abicim, ukalalık kabul etmezsen bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah. Büyük adamlık doğru zamanda doğru kararı vermektir. Vatan elden gittikten sonra büyük adamlık neye yarar? Bugün büyük adamlık cepheye koşmaktır. Kanının son damlasına kadar düşmanla savaşmaktır. Gün cepheye koşma günü abi. Ölüme koşma günü. Toprağa karışma günü. Büyük adam olma fırsatı erken geldi ayağıma. Ben de bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Abdurrahman bir taraftan kardeşini dinliyor, bir taraftan da içinde kabaran duygularını bastırmaya çalışıyordu. Kendini zorladı, zorladı, sonunda dayanamadı, bırakıverdi coşkun duygularını. Gözlerinden oluk oluk yaş akıyordu. Hıçkırıklarla sarıldı kardeşine. Kardeşim benim, yiğidim. Yakup da sarıldı ağabeyine, sıkı sıkı bırakmamacasına. Belki bir daha böyle bir şey nasip olmaz, doya doya sarılayım dercesine. Bir müddet öylece kaldılar. Gözyaşları gözyaşlarına karıştı, hıçkırıklar birbiriyle yarıştı. Nice sonra Abdurrahman, annemiz babamız dedi, bu işi annemize babamıza nasıl anlatacağız? Kimize birden izin verirler mi? İki canı birden kaybetmek isterler mi? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Duygularım karmakarışık. Bazen verirler diyorum, bazen kendimi onların yerine koyuyorum. Ben olsam ahir ömrümü evlat acısıyla geçirmezdim diye söyleniyorum. Sence verirler mi abi? Etle tırnağı ayırmak gibi bir şey bu. Evlattan da, vatandan da vazgeçilmez ki. Hasnun galibe dediğimi sana da diyeyim. Annemiz ve babamız daima haklının ve mazlumun yanında olmuştur. Yaşları el verse kendileri bile giderler. İzin verirler diyorsun yani. Yürekleri yansa da, ciğerleri parçalansa da verirler diyorum. İzin verseler de, vermeseler de bu yoldan dönüş yok abi. İzin verirlerse nurun ala nur olur. Onların hayır duasını alarak gitmiş oluruz. İnşallah kardeşim. O zaman vakit kaybetmeden izin isteyelim. Hasnun Galip bana dönek herif deyip durmasın ötelerde. Geliyoruz Hasnun kardeş. Geri dönmemek üzere geliyoruz. Önce uğrunda savaştığın, sonra bütün zerrelerinle kucaklaştığın topraklar bizi de beklesin. Söyle ona iki şehit namzedine daha yer hazırlasın. Ayrım sonu, sayfa 117.